Ayrım 31. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 368. 55. Ayaklarının altındaki boşluk, önünde şehri 180 derecelik açıyla kucaklayan manzara ve bulunduğu yükseklik. Korkudan çok cana uçabilecekmiş hissi veriyordu. Daha kalın giyinmiş olmayı istedi. Güneşin doğmasına yaklaşık 6 dakika kadar vardı. Ve aşağıda karınca gibi görünen inşaat araçları binanın önünde toplanmaya başlamışlardı. Şimdilik 3 araç vardı ama inşaat yaklaşık 20 dakika içinde iyice hareketlenecekti. Konuyla ilgili endişelenmesi için 20 dakikası daha olduğunu hesaplayan Can, bakışlarını güneşin doğması gereken yere çevirdi. Buraya gelmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmişti. Atölyeden çıktıktan sonra yürümeye başlamış, kendisini arayan Ali'ye evine gitmesini söylemiş, yürümeye devam etmiş ve inşaatın önüne geldiğinde kafasını kaldırıp inşaat halindeki dev gökdelenin üst katlarından birinde ayaklarını aşağıya sarkıtmış oturan adamı görüp durmuştu. Can, inşaat arazisine girebilmek için demir plakanın üstüne atlamak zorunda kalmış, araziye girdikten sonra binanın yukarısına tırmanması ise epey yorucu olmuştu. Bir adamın duvarın üstünden atlayıp araziye girdiğini gören ve telaşla oturduğu yerden fırlayan bekçi, adamın üstündeki takım elbiseye nedeniyle şirketten binaya kontrole gelen biri olduğunu düşünüp koşar adımlarla aşağıya inmeye başlamıştı. Bekçi telsizle diğerlerine haber vermiş olsa da kameralar henüz her yere yerleştirilmediği için takım elbiseli adamı bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer hale gelmişti. Çünkü gökdelen inşaatın arazisi otoparkı da içine katınca çok büyüktü. Can 20 küsürüncü merdivendeyken bekçiyle ancak karşılaştılar. Kanter içinde merdivenlerden inerken Canmanay'ı karşısına gören bekçi önce gözlerine inanamadı. Sonra Canmanay'la tokalaşma fırsatını kaçırmamak için hemen elini uzattı. Tokalaştılar. Can bekçiden kendisine biraz yalnızlık sağlaması için yardım istedi. Firmadan gelmediği ya da intihar etmeyeceği konusunda bekçiyi ikna ettikten sonra, ki bu sadece birkaç dakikasını almıştı, güneşin nereden doğduğunu sordu. Bekçi doğuyu işaret edip diğer arkadaşlarına her şey yolunda olduğunu bildirdikten sonra bir süre Canmanay'ın yanında dikildi. Canmanay'ın sessiz umursamazlığı kendisine gitmesi gerektiğini anlatınca sırtı dönük Canmanay'a el sallayıp merdivenlerden inmeye devam etti. 27. katta olduğunu öğrenmişti Canmanay. Katın ucuna gidip güneşin doğmayı planladığı cepheye bakarak oturdu. Ayaklarını duvardan aşağıya sallayıp şehri izledi. Güneş doğduğunda ilkel insanların niye güneşi tanrı olarak gördüklerini düşündü. Bu kadar fark yaratan, etkileyen, parlak ve ulaşılamaz bir şey başka ne olabilirdi ki? Üstelik sözünü tutuyordu her gün. Dünyaya böyle tepeden bakınca insanlık ne kadar da saçmaydı. Yollar yapmışlardı arabalarını sürmek için. Her şeyi kendi hayatlarını kolaylaştırmak için yapıyor gibiydiler. Ama yerine oturmayan bir şey vardı. Çirkin bir şey. Dokunduğu her şeyi çürüten bir organizmaydı bu. Acımasızlıkları o kadar dehşet vericiydi ki kendilerine hayat veren ağaçları bile tereddüt etmeden kesebiliyorlardı. Acımasızlık değil de doğruyu bildiğini sanmaktan kaynaklanan cehalet miydi bu? Önemi yoktu. Acımasızlık ya da cehalet. Sonuç aynıydı. Gündelik ihtiyaçların karşılanması adına ömrün feda edildiği, amaçsız bir yaşamın çirkinliği haline gelmişti insan ömrü. Ne değeri olabilirdi ki? İçindeki dengede, anda ama insanlıktan tamamen kopuk hissetti. O an herkes ölse, içinde sadece rahatlama olabilirdi. Duru dışında. Oturduğu yerden kalkmaya karar verdiği ana kadar yükseklikten korkmamıştı. Şimdi tek ayağı yukarı çekip vücudunu kenardan uzaklaştırmak için hamle yaparken 27 kat yukarıda olmanın dehşetini hissetti. Bu duygu hoşuna gitti. Aşağıya indiğinde vücudu uykusuz bir gece geçirdiğini fark etmeye başlamıştı. Yorgundu. İniş yolunda karşılaştığı şaşkınlık içindeki birkaç işçiye daha selam vermek zorunda kalmış, selamları kısa tutabilmek için kendisini kaçar gibi göstermeyecek hızda koşar adımlarla zemin katı ulaşmıştı. İnşaat arazisi işçi kaynıyordu. Canmanay'ı görenler önce gördükleri kişinin gerçekliğine inanamıyorlar ve hemen yanındakileri Canmanay'a bakmaları için uyardıktan sonra el sıkışmak isteyen diğer işçilerin peşine takılıyorlardı. Canmanay bu selamlaşma seremonisinin çok uzayacağını anladığında kendine uzatılan ellere bakıp ellerini havaya kaldırdı yüksek sesle. "Günaydın, hoşça kalın." deyip suratındaki hınzır gülümsemenin arkasına saklanıp koşarak çıktı inşaattan. İşçi kalabalığının arasından sakin caddeye çıktığında rahatlamıştı. Trafikte akan araçlar ve araçlardan inip işlerine yetişmekten başka hiçbir şeye dikkat etmeyen insanlar arasında neredeyse görünmez hissetti kendisini. Yorgunluğu şimdi sadece vücudunda değil, beyninde de hisseder hale gelmişti. Uykusu vardı. Önünden geçen ilk taksiye bindiğinde taksicinin Canmanay'ı tanıması sadece 4 saniye sürdü. Her hayranı ile yaptığı kısa konuşmalardan birini kısaca yaptıktan sonra evin adresini verdi. Yola koyuldular. Can gerçekten dinlenmek istediği için eski, daha doğrusu orijinal evine gitmek istemişti. Yeni evini Duru'nun varlığıyla yorulmuş enerjisi evde dinlenmesini engelleyen bir durum yaratıyordu. Dışarıdan gelen en ufak bir ses de Duru'yu görebilme umuduyla sürekli yerinden kalkıp pencerelerden bakıyor ya da uykusunu bölüp kameraları kontrol ediyordu. O evde ancak avını bekleyen bir avcı kadar huzurluydu. Eve varmak üzereydiler ki taksici dün geceki programla ilgili kafasına takılan bir şey sordu. Can Bey, sunucu kızı nereden buldunuz dedi. Can, taksicinin bahsettiği kişinin kim olduğunu bir an düşündü ve adını o an hatırlayamadı. Belgin, yok Bilge, niye sordun ki, kötü müydü dedi. Taksici suratına bir gülümsemeyle, yok be abim, Belgin hanımdı değil mi? Başta bayağı heyecanlandı kızcağız. Oradan oraya yürüdü durdu. Çok komikti. Televizyon sunucularından, o hoppa kızlardan falan olmadığı çok belli. Ne bileyim ben, çok gerçek geldi bana. Hoşuma gitti. Sizin programa da böylesi yakışır zaten, diye cevap verdi. Yolculuğun geri kalanında programı düşündü. Nihayet başarıyla bitirmişti. Kaya'nın ağırlığına ve Bilge'nin acemiliğine rağmen her şey planlandığı gibi olmuştu. Birkaç soru haricinde. Kaya'nın nihayet resimden çıkması Can'a tarif edemeyeceği bir rahatlama vermişti. En sonunda hayatındaki gereksiz muhalefetten kurtulduğunu hissetti. Evin önünde durduklarında taksi şoförünü uyarmak için miskin miskin kulübeden çıkan güvenlik görevlisi arka kapıyı açan kişinin Can Mani olduğunu görünce hemen toparlandı. Yeni evine taşındığından beri görmemişti Can Mani'yi. Can arabadan inip güvenliğe selam verdi. Eve doğru ilerledi. Can Mani'yi takip eden güvenlikçi evin kapısını açarken havalandırmayı her zamanki gibi ayarladım ve misafirinize de salonu aldım efendim dedi. Can kapıdan girmek üzereydi ki durdu. Misafir? Diye dönüp güvenlikçiyi sorguladı. Güvenlikçi Can Mani'nin suratında gördüğü ifadeden tedirgin, Eti Hanım sizi bekliyor dedi. Can içinde hissettiği tedirginliği kocaman bir gülümsemeyle bastırarak kapıdan içeri girdi. Son dakikada karar vermişti buraya gelmeye ve Eti'nin burada onu bekler olması aralarındaki kopmaz bağı hatırlattı Can'a. Programda Eti ile ilgili söylediği her kelime de samimiydi. Ama bu değerli kadın sevgi kelimelerinden etkilenip ziyarete kalkışacak biri hiç değildi. Eti en son 6 sene önce gelmişti bu eve. Salona uzanan 4 basamağa çıkınca salonun ortasında üzerine ceketini giymek üzere olan Eti'yi gördü. Onunla göz göze gelebilmek için basamakların başında durdu. Bir bakışı her şeyi nasıl olsa anlatacaktı. Eti kafasını kaldırmadan ceketini giydi. Düğmelerini ilikledi. Sehpanın üzerindeki araba anahtarlığını eline aldı. Ve nihayet Can'a baktı. Bir terslik vardı. Can, Eti'ye yaklaşırken Eti'nin kupkuru bir sesle konuşması onu durdurdu. Burası senin dünyan. Ve biz sadece burada yaşıyoruz. Değil mi Can Manay? Adının üzerindeki vurgu tokat gibi çarptı Can'ın yüzüne. Can hala sessizdi. Kendi savunmasını oluşturmadan önce neyle suçlandığını iyice anlamayı bekliyordu. Eti aynı kuru sesle, evet, belki de nehrin en güzel manzarası, ancak şelalenin en tepesinden görülüyor. Ama bir sonraki adım daima düşüştür. Hayatta nerede durduğunu iyi bileceksin. Neden orada durduğunu unutmayacaksın. Ve asla duruşunu bozmayacaksın, dedi. Yürümeden önce bir kelime daha etmek üzere ağzını açtı. Vazgeçti. Bu vazgeçiş Can'ı daha da sarstı. Çünkü Eti'nin gözlerinde hayal kırıklığı vardı. Eti gitmek için kapıya yöneldi. Can'ın yanından geçerken Can şefkatle Eti'yi kolundan tuttu. Ama Eti onun konuşmasına fırsat vermeden bizim ailemizde kim 200 sokakta oturdu? Şimdi niye bütün bu deşifre? Bu yolun ne sana ne de bana yararı var Umut, dedi. Ve yürüyüp çıktı evden. Yaşadığı sarsıntıdan sonra Can Mani'nin tekrar kendi benliğine dönmesi zor oldu. 56. Devlet balesinde işler karışıktı. Zaten kazandığı para da yetmiyordu. Karnını gündelik olarak doyurabilmesini garantileyen ve ona alışık olduğu özgürlüğü veren bir iş bulabilmesi biraz zamanını almıştı. Ama kağıt toplayıcılığı kısa zamanda ustalıkla yapabileceği bir işti. Geceleri şehrin en köhne semtlerinde çöp çöp dolanıp kağıtları toplamak, hayatı göksel gibi en sert haliyle deneyimlemiş biri için hem bir spor hem de neredeyse keyif veren bir iş haline gelmişti. Yaklaşık bir haftadır bu işi yapmasına rağmen atık kağıt satın alanları bile şaşıracak bir performans göstermişti. Performansının temeli kağıtları topladığı alanları internetten seçmesi. Hatta birkaç matbaayı Ağaçları Koruma Derneği'nden arıyormuş gibi arayarak ellerindeki atık kağıtları kendisine vermeleri konusunda ikna etmesiydi. Diğer kağıt toplayıcılarında olmayan bu internet kullanımı ve planlama sayesinde Göksel'in zamanı asla kağıt aramakta geçmiyordu. Yola çıkıyor, önce randevularına uğrayarak bir araba dolusu kağıdı teslim alıyor. Bu birinci partiyi bıraktıktan sonra ikinci vardiyaya da gece yarısı çıkıyordu. İkinci vardiyaya nerede başlarsa başlasın geceyi bitirdiği nokta hep aynı oluyordu. Adanın babaannesiyle yaşadığı eski ahşap evin önündeki çöp tenekesi. Göksel'in her gece yarısı uğradığı son noktaydı. Gecenin bir yarısı evin aynı odasında yanan ışık ve sadece iki kere çok kısa süreliğinde duyabildiği keman sesi dışında adanın varlığını gösteren hiçbir şey yoktu bu evde. Kendi kendine düşündüğünde adanın peşinde olduğu düşüncesinden rahatsız oluyordu. Kendini bildi bileli kimseyi takip etmemiş, kimseden bir şey beklememiş ve herkesten korumuştu kendisini. Hayat tehlikeli bir şeydi. Hayatta kalmaksa ölümcül. Her anlamda bunu en detaylı şekilde deneyimleyen Göksel, kendisini zayıflatacak ve başkalarının merhametine bırakacak hiçbir duyguya yer vermemişti. Adanın varlığı dinlediği o müzikle birlikte içine sızdığından beri her şey farklıydı. Geçirdiği değişimin farkında, mağarasında dikkatlice neye dönüşeceğini bekleyen bir hayvan gibiydi Göksel. Kendi evrimini dikkatle inceleyen, anlamaya çalışan bir hayvan. Ada gelene kadar kendi varlığını korumak dışında hiçbir amacı olmayan bu organizma, şimdi gelişip olması gereken şey olabilmesi için adanın müziğine ihtiyaç duyuyor olmuştu. Temkinli, sabırlı, sessiz ama meraklı ve ilk defa korkak. Göksel geceler boyunca o ahşap evin önünde durup adanın müziğiyle kendisine dokunmasını bekleyecekti. Bekleyişini asla kendine itiraf etmeden. 57. Konuları belirlemek, hatta makaleleri yazmak bile sadece bir gün almış. Derginin mizampajını yapacak, fotoğrafları düzenleyecek ekibi kurmaksa zor olmuştu. Kafasının hep çalışmak istediği 4-5 isim vardı ama Sadık Murat Kolhan'la yaptığı gizlilik anlaşması gereğince daha önce bu sektörde çalışmamış, Özge'yi tanımayan, hiçbir dergiyle bağlantısı olmayan kişilerle çalışacak ve hem kendi adını hem de Sadık Murat Kolhan'la olan ortaklığını gizli tutacaktı. Bu durumda çaresiz kalan Özge'ye derginin iyi yapılmasını da garantilemek için çareyi üniversitelerin grafik tasarım bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışan kişilerle bağlantıya geçmekte buldu. Ama durum içler acısıydı. Üniversite öğrencilerine grafiğin, tasarımın, mizampajın inceliklerini öğretsin diye maaş verilen bu adamların bırakın işin inceliklerini bilmelerini, piyasada yaygın programların nasıl kullanıldığını bile bilmeyen bir ahmaklar sürüsü olduğunu düşündü Özge. Zaten başarısız olacaklarına daha mezun olmadan karar veren bu sürü, aynı parazit psikolojisiyle öğrenim gördükleri üniversitelerde öğretim görevlisi olarak kendi sorunlarını çözmüşlerdi. Bir koca gün bu sonuçsuz arayış içinde geçmişti. Üniversitelerde düşündüğü kişileri bulamayan Özge bu sefer de kurslara başvurdu. İnternette bulduğu iyi puanım almış grafik tasarım kurslarında senior eğitmen olarak çalışan iki kişiyi hemen işe aldı. Bu iki kişi de kendilerine yardım etsin diye kendi tanıdıkları birer grafiker işe aldılar. Bir art direktör, iki grafiker ve Özge ile ekip bir günde tamamlanmıştı. Kendi laptopundan çalışan Özge dergi için 4 bilgisayar, bir yazıcı aldı. Alınan ekipmana ay sonunda ödenecek maaşlar eklenince paranın bir kısmı gitmişti bile. Doğru matbaayı bulmak kolay olmamıştı. Şehrin bir zamanlar en saygın gazetesinin basıldığı bölgede bir sürü iflas etmiş ve etmek üzere olan birkaç matbaa olduğunu biliyordu. Gazetenin bulunduğu yer şehrin en eski yerleşim yerlerinden biriydi. Gazetenin varlığının etkisiyle bölge neredeyse 100 yıl boyunca matbaalarıyla ünlenmişti. Ama gazete kapatıldıktan sonra bölgeyi tekstil artıklarından para kazananlar istila etmişti. Ülkenin en hakiki gazetesinin tarafsız yayın yapmaktaki ısrarının hükümette nasıl da sert etkiler yarattığını, hükümet ve gazete arasında çıkan soğuk savaşta bir yıl boyunca türlü entrikalarla gazetenin üst düzey yöneticilerinin, yazarlarının nasıl da suçlar uydurularak hapsedildiğini izlemişti ülke. Herkes izlemiş, üzülmüş, bunu yapanlardan nefret etmiş ama kimse bir şey yapmamıştı. Kendi çıkarlarını korumak üzere güdümlenmiş medya patronlarına ait diğer medya grupları da durumu görmezlikten gelip konuyla ilgili hiçbir habere yer vermeyerek ülkenin ruhunun bir parçası olan bu saygın gazetenin yıkılışına göz ucuyla bile bakmamışlardı. Bu durum herhangi basın ya da yayın kuruluşunda yer verilmeyen ama halkın kulaktan kulağa konuştuğu bir efsaneye dönüşmüştü artık. Özge bir zamanlar çıkardığı çocuk dergileriyle ünlenen bir matbaanın peşine düşmüş, matbaanın adreste olmadığını gördüğünde uğradığı hayal kırıklığına rağmen vazgeçmemiş ve neredeyse kapı kapı yaptığı iki günlük araştırma sonunda matbaayı eskiden Han olduğu tabelasından belli olan ama şimdi içindeki dağınık overlock atölyeleri ve girişlerine yığılmış kumaş parçalarıyla daha çok pazara benzeyen pazarcının zemin katında bulmuştu. Kapatılan gazetenin eklerini çıkardığı için eski gazeteyle yoğun olarak çalışan matbaa sahibi, gazete kapatıldıktan sonra fiyatları indirmesine rağmen nasıl müşteri bulamadığını, sonra yeni bir gazetenin matbaasında çalışan çırağından kendisinin kara listede olduğunu öğrendiğini ve pes etmek istemese de maliyetleri karşılamak için önce sahip olduğu tek evini ve arabasını sattığını ama sonunda matbaayı nasıl bankaya kaptırdığını anlatmıştı Özge'ye. Matbaanın sahibi Erdal Bey'i dinlerken Özge'nin aklına Can Manay geldi. Bu adamın da bir Can Manay'ı vardı bir yerlerde diye düşündü. Aslında onu hiç tanımayan, bilmeyen ama yine de onu yok etmek için karar vermiş biri. Uzun bir sohbetten sonra Erdal Bey'le anlaşmaları kolay olmuştu. Adamın tek istediği çalışmaktı ve Özge, Erdal Bey'e onu çok çalıştıracağını söz vererek anlaşmayı imzalattı. Sıra Sadık Murat Kolhan'ın en önemli şartını yerine getirmeye geldiğinde Özge hiç düşünmeden arkadaşı Ayşegül'ü aradı. Bu ölümcül maddeye göre Özge asla derginin yasal sahibi olamazdı. Sadık Murat Kolhan'la ilişiği belirlenebilecek kimse derginin yasal sahibi olamazdı. Özge, güvenilir, bu piyasanın çok dışında, hatta bu şehirden çok uzakta yaşayan birini bulmalı ve tüm yasal haklarıyla dergiyi onun adına yapmalı ve kendisini de dergide basit bir metin yazarı olarak göstermeliydi. Özge'nin ilkokuldan arkadaşı Ayşegül'ün ailesi Güneyli'ydi. Üniversiteyi başkentte birlikte okumuşlar, sonrasında Ayşegül ailesinin yanına dönmüş olmasına rağmen aralarındaki bağ güçlü kalmıştı. Çok sık olmasa da Ayşegül'ün evlenmesi, çocuğunun olması gibi durumlarda hala görüşen iki arkadaş arasında zamanı meydan okuyan bir sözsüz iletişim ve güven vardı. Özge çocukluğunun en önemli yıllarını Ayşegül'ün ailesiyle birlikte geçirmişti. Ayşegül'ü arayıp fazla detaya girmeden Ayşegül'ün anneannesinin adına bir dergi yapması gerektiğini anlattığında, konuyu kocasıyla bile paylaşmayan Ayşegül, iki gün içinde Özge ile çiftlik evlerinde buluşmuş ve derginin yasal evraklarını anneannesine imzalatmıştı. O zamanlar bu durumun çok basit bir protokol olduğunu düşünen Özge, kendisine yapılan iyilik için hem Ayşegül'e hem de anneanneye minnetle bağlanmış, onları asla istemeseler de onlara her ay karın %2'sini gönderme konusundaki kararlılığını anlatmıştı. Tabii ki bu miktarı kendi payından verecekti. Bu basit iyiliğin anneannenin yaşamına mal olacağını bilse asla yapmazdı ama bilmiyordu ve yaptı. Şimdi sabahın 5'inde huzur içinde taksiyle şehir merkezindeki meydana doğru ilerlerken her şeyin nasıl da tıkırında gittiğini düşünüp eğlendi kendi kendine. Taksinin camından gülümseyen yansımasını gördüğünde hemen ifadesini toparladı. Birazdan meydandaki bayiye varacak ve eserinin dünyaya yayılmasını, hatta değdiği kişileri verdiği bilgiyle değiştirmesini canlı olarak izleyecekti. Bugünkü planında günün neredeyse tamamını meydanda geçirmek vardı. Bir banka oturacak, eline aldığı dergiyi okuyup önünden geçenlerin fark etmesini sağlayacak ve satışları izleyecekti. Trafiğin olmadığı bu saatte merkeze varması sadece 10 dakika sürmüştü. Normalde bu yolu 45 dakikada zor yapardı. Bayi şehrin en büyük bayisiydi ve 24 saat açıktı. Şehrin merkezindeki meydanın tam ortasında işi basım olan herkesin en az önünde bir kere sabahladığı bir yerdi burası. Herhangi bir basımın ilk adresiydi. Özge meydanda taksiden inip sanki bir yere geç kalıyormuşçasına koşarak vardı bayiye. Şişman demek için fazla uzun boylu olan iri bir adam sabah gelen günlük gazeteleri dışarıdaki reyonlara yerleştiriyordu. Bayinin içinde başka birinin olup olmadığına bakan Özge adamın yalnız olduğunu anlayınca yanına gidip telaşla. ''Darbe geldi mi?'' diye sordu. Adam Özge'nin neden bahsettiğini anlamamış bir ifadeyle elindeki bir düzine gazeteyi yerine koyarken ''Darbe mi?'' diye mırıldandı. Heyecanla kendisine bakan Özge'ye dönüp ''Nedir o?'' dedi. Özge sabırsız bir şekilde ''Dağıtım kamyonu geldi de, değil mi?'' diye sorduğunda adam üst üste istiflenmiş gazete ve dergileri gösterip kafasını evet anlamında salladı. Özge yana bakıp kendi dergisinden iz aramaya başladı. Adam heyecanlı bir şekilde istif karıştıran kızın birazdan gazeteleri devirebileceğini düşünüp ''Bir dakika küçük hanım, siz ne aradığınızı söyleyin, geldiyse ben bakayım.'' diye müdahale etti. Özge eğildiği gazete tumarının başından doğrulup ''Bugün çıkacak bir magazin dergisi var, adı Darbe, ondan almak istiyorum.'' dedi. Adam tezgahın üstündeki gazeteleri de istifleyip kendi kendine ''Darbe, darbe.'' diye mırıldanarak yığının başına geçti. Birkaç dakika yığının üst kısımlarını dergi aradıktan sonra doğrulup Özge'ye döndü. Yardım istemekten hoşlanmayan ama beyefendi bir üslupla ''Sizin dergiyi bulabilmemiz için bir yığını yerine getirmemiz lazım. Aceleniz varsa birlikte yapalım. Derginiz çıkarsa alırsınız.'' diye teklifte bulundu. Özge'nin suratına yayılan kocaman sabırsız gülümseme adamı şaşırtsa da tepki vermedi. Hangi gazetelerin ve dergilerin nereye koyulacağını, hangi reyonun neye ait olduğunu kısaca Özge'ye anlattıktan sonra yerdeki yığını gruplara ayırarak yerleştirmeye başladılar. Yığının daha yarısı bile inmemişlerdi ki adam elindeki dergileri reyona yerleştirirken merakla ''Darbe bir magazin dergisi için çok tuhaf bir isim.'' dedi. Özge yaptığı işe devam ederek ''Aslında konusunu düşünürsek hiç de değil.'' diye cevap verdi. Adam olduğu yerde durup Özge'ye baktı. Sakin bir şekilde ''Darbeler yüzünden çok zaman kaybetmiş, yaralanmış bir ülkede darbe deyince ilk akla gelen şey magazin olmuyor küçük hanım. Darbe dediğiniz zaman kim kiminle, nerededen daha kapsamlı, daha karanlık bir şey geliyor insanın aklına. Belki de aramızdaki jenerasyon farkından sizin darbe anlayışınızın bizlerinkinden farklı olması da gayet normaldir.'' deyip hiç kımıldamadan Özge'nin vereceği cevap bekledi. Başta adamın cevap beklediğini anlamayan Özge, ayırdığı bilim dergilerini kucağına alırken adamın kendisine baktığını fark edip ayağa kalktı. Birazdan söyleyeceklerinin iyi anlaşılmasını istiyordu ve bu adam da anlayabilecek biri gibi duruyordu karşısında. Ve elindeki bilim dergilerini tezgahın üstüne yığıp tozu silkelemek için ellerini birbirine sürterken konuştu. Aslında tam da sizin anladığınız anlamda anlaşılmasını istedikleri için koydular bu adı. Dergiyi bulduğumuzda size göstereceğim. Bu öyle kim, kiminle nerede dergisi değil. Uzun yıllar boyunca kendi iğrençliklerini sanatçı, oyuncu, şarkıcı adı altında kamufle edebilmiş, parayla fahişelik yaparken aynı zamanda medya patronlarıyla da ilişki yaşadıkları için koruma altına alınıp kanallarda ülkenin ablası, annesi olarak programlar yapabilmiş, hak etmedikleri halde yalanla dolanla halktan saygı sevgi görmüş, tüm bu dolandırıcılara darbe gibi inecek. Hatta magazin basınının tüm anlayışına da darbe vuracak bir dergi bu. Yıllar boyunca çocuklara örnek gösterilip genç kızların onlar gibi olmak için çabaladığı tüm yalancılara yalanlarını detaylarıyla su yüzüne çıkararak bir darbe indireceğiz. Özge sanki derginin kendisiyle ilgisi yokmuş gibi başlamıştı konuşmasına ama cümlesinin sonuna doğru attığı kişisel savaş naralarıyla derginin bir parçası olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Zaten bu saatte kim gelirdi aceleyle yeni çıkan ve adı hiç duyulmamış bir dergiyi almaya? Adam kızın yeşil gözlerindeki alevi gördü. Saygı duydu. Şimdi merak ettiği dergiyi diğerlerinin içinden arayıp bulmak daha da önemli bir hal almıştı. Birkaç saniye hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Adamın gülümsemesi Özge'ninkiyle birleştiğinde dergiyi bulmak için kaybettikleri bunca zaman sonunda birbirlerinin dostluklarını kazanmışlardı. O an bilmese de bu adam Muammer Bey, Özge'nin ender dostlarından biri olacaktı zamanla. Karşılıklı gülümsemenin hemen ardından sessiz bir anlaşmayla geri kalan dergi istifinin başına yöneldiler. Sessiz ama huzurlu bir şekilde 2 saat içinde bayideki her şeyi yerine yerleştirmişlerdi. Saat sabahın 8'i olduğunda işleri bitmiş ama dergiden hala bir iz bulamamışlardı. Muammer Bey bayiye uğramaya başlayan müşterilerine hizmet verirken darbenin bayiye hiç ulaşmadığından emin olan Özge de hayal kırıklığı içinde ama yılmadan dağıtım şirketini aramaya başladı. Saat 9:10'a kadar muhatap bulamadı. Dağıtım şirketinin ilk raporu derginin başarıyla bayilere ulaştığı yönündeydi. İlk 4 konuşmasında sakinliğini korumaya çalışan Özge, konuştuğu 4 değişik yetkiliden ve 3 kere kesilen hattan sonra artık öfke içinde bağırarak derdini anlatmaya başlamıştı. O kadar bağırıyordu ki meydanda işlerine giden insanlar Özge'nin derdinin ne olduğunu anlamak için durup ona bakıyorlardı. Muammer Bey, Özge'nin yanına gelip dağıtım şirketine bizzat gitmesi gerektiğini, bu şekilde zaman kaybettiğini hatırlattığında Özge elindeki cep telefonunu kapatıp cebine koydu. Muammer Bey'e teşekkür edip meydanın etrafındaki taksilerden birine doğru ilerlemeye başlayacaktı ki Muammer Bey ona kendi numarasını verip saat başı aramasını, eğer isterse kendisini de Özge'yi dergi geldiğinde arayabileceğini söyledi. Özge minnettardı. Dünyada en azından bir kişi o an Özge adına işlerin kolaylaşmasını istediği için kendisini seviliyor hissetti. Muammer Bey'e çok teşekkür edip yoluna devam edecekti. Ama önce kendisini samimi hissetmemesine yol açan bir duyguyu adamla paylaşmak zorundaydı. Adamın ardından seslenip büyük adımlarla sıçrayarak yanına ulaştığında Muammer Bey, samimiyetsizlik beni tiksindiren bir duygu ve kendimi size karşı samimi hissetmek istediğim için bu açıklamayı yapmak zorundayım. Darbeyle ilgili söylediğiniz şey vardı ya, hani darbeler yüzünden çok zaman kaybetmiş bir ülke olmakla ilgili, dedi. Bu konuşmanın ardından ne çıkacağını bilemeyen adam temkinle kafasını salladı. Özge devam etti. Aramızdaki jenerasyon farkı belki bazı şeyleri farklı algılamamıza neden olabilir. Ama sizin döneminizdeki darbenin benim dönemime nasıl etki ettiğini anlamak istiyorsanız lütfen bana bakın. Bugün burada durmuş, size siyasi bir konuyla ilgili nasıl hissettiğimi söyleyebiliyorsam ve karşıt düşüncelerle olmamıza rağmen siz de dinliyorsanız bu henüz manipüle altına alınamadığımızdan kanıtıdır. Ülke olarak bizim en büyük gücümüz kontrol edilemezliğimizdir. Kontrol edilemediğimiz sürece kendi ruhumuzda özgür ama diğer devletler açısından tehlikeli oluruz. Bu ülkedeki her darbe tehlikeli bir özgürlük duygusundan çıkmıştır. Belki sonrasında kulağa daha şairane gelsin diye darbeyi gerçekleştiren askerler karalanmış, sırttan atılanlar ilahileştirilmeye çalışılmıştır. Ama gerçek şudur ki bizi olmadığımız bir şeye dönüştürmeye çalışan, sırtımıza binip bizi çaktırmadan işgal etmeye çalışan her güce karşı verebileceğimiz tek cevaptır bu. Çok değerli kişiler, düşünceler de bu süreçte feda edilmiş olabilir. Ama geçmiş darbelerin geleceği nasıl etkileyeceğini anlayabilmek için resmin küçük detaylarına değil, büyük resmin geneline bakmak lazım. Sizin bu gibi bir işgale karşı niçin başka cevaplarımız da olmadığını eleştirmenizi anlayabilirim. Ama kendi ruhumuzu korumadaki tek gücümüzü zaman kaybı olarak algılamanız üzücü. O zaman kaybı olmasaydı bugün demokrasi adı altında ağzımıza çalınan balın etkisiyle uyuşmuş ve gerçek özgürlüğümüzü kaybetmiştik. Belki önümüzde zor zamanlar var yine ama artık bizimle ilgili herkesin bildiği bir şey var. Biz yeri geldiğinde sırtındakini atıp ayaklarının altında çiğnemiş, çiğneyebilen ve çiğneyecek bir ırkız. İçimizdeki özgürlüğe dokunulduğunda tehlikeli oluruz. Ne zaman kaybetmek ne de diğerlerinin ne düşündüğü korkutur bizi. En değerlilerimizi kurban da edebiliriz yine. Çekindiğimiz tek şey önüne çıkan her şeyi planlamadan yıkan kendi özgürlük duygumuzdur. Bu halk hiçbir zaman boşuna baş kaldırmamıştır Muammer Bey. Darbeler değerlerimizi değersizleştirip ülkemizin ruhunu içi boş bir kılıfa çevirmek isteyen sinsi güçlere cevabımızdır. Keşke başka cevaplarımız da olsa ama yenilerini bulana kadar elimizdekiyle varlığımızı korumak zorundayız. En kötü düşman bize yol göstermek için burada olduğuna bizi inandırıp bizi kendi yoluna manipülasyonla götürmeye çalışandır. Dostumuz gibi davranıp bizi gönüllü birer köleye dönüştürmeye çalışandır. Kontrol edilmesi epey zor bir ırk olarak bu çeşit düşmanlar tarihimiz boyunca hep kaynaklarımıza sızarak var oldular. Ama sonunda mutlaka kurtulduk onlardan. Biraz abartılı bir şekilde de olsa. Dediğinde karşısında sessiz bir şekilde onu dinleyen Muammer Bey'in suratında beliren çok küçük gülümseme yılların belirginleştirdiği her bir çizginin kendini göstermesine neden oldu. Hayatın çizgilerle doldurduğu bu yüzde bu gülümsemede umuda duyulan saygı vardı. Muammer Bey tereddüt ettiği gözlerinin içinden anlaşılan bir bakışla en kötü düşman bize yol göstermek için burada olduğunu bize inandırıp bizi kendi yoluna manipülasyonla götürmeye çalışandır dedin. Sen o darbeleri halkın yaptığını mı sanıyorsun? O darbeler içimize sızan düşmanın ürünüdür. Darbeler halktan gelseydi adları darbe değil, ihtilal olurdu. Darbeyi yaşayan bir ülke adı üstünde darp edilmiş bir ülkedir. En kötüsü bu. Senin gibi gerçek vatanseverlerin kullanılması. Bunları konuşacak çok vaktimiz olacak dedi. Muammer Bey yanlış anlaşılmayacağından emin bir hareketle Özge'yi omuzlarından tuttu ve gülümsedi. Hiçbir şey söylemeden dönüp kendi bayisine doğru giderken Özge ilk defa Muammer Bey'in toparladığını fark etti. Adımın ardından baka kalan Özge Muammer Bey'in yüzünü dönmeden kendisine ''Geç kalacaksın, bak bakalım nerede kalmış bizim darbe'' diye seslenmesiyle kendine geldi. Bunca acelesine rağmen kızın durup içindekini paylaşması hoşuna gitmişti. Özge hemen dönüp bir taksiye atladı. Gideceği yer uzaktı ve dergi giderlerinden geriye çok az para kalmıştı. Şimdiden kendi maaşının büyük bir bölümünü de dergi için harcamıştı. Bu kadar uzak bir mesafeye taksiyle gitmek de çok pahalı olacaktı. Ama zamanın paradan daha kıymetli olduğu günlerden biriydi bugün. Özge zaman kaybetmeden dağıtım şirketine doğru yol aldı. 31. ayrımın sonu, sayfa 383.